Ayrım 27.
Eritre'deki savaşa gelince. Ogedeon'dan serbest kalan Etiyopya kuvvetleri Eritre'ye kaydırdılar. Eritrelilerin savlarına bakılacak olursa Küba kuvvetleri buraya da müdahale ettiler. Fakat Eritre'ye yapılan müdahale sınırlı kaldı. Belki de Etiyopya kuvvetlerinin başarısı üzerine gerek kalmamıştı. Eritreliler tekrar gerillaya başladılar. SSCB'nin Afrika'daki amaçları nasıl özetlenebilir? Bir kez, Afrika'da söz sahibi olmak amacındadır. İkincisi, Hint Okyanusu ile Atlas Okyanusu ve Akdeniz arasında geçişi güvence altına almak ve donanması için üsler sağlamak istemektedir. Üçüncüsü de Afrika'da Batı ve Çin etkisini azaltmak peşindedir. Bu nedenlerle Eritre'nin kendi müttefiki Etiyopya'nın elinde denize çıkacak bir bölge olarak kalması SSCB için çok önemlidir. 1973'te Mısır'ı yitirdikten sonra Sudan ve Somali'den de çıkarılan Sovyetler bunun için Etiyopya'ya sarılmış durumdadır. Berbera üssünden çıkarılınca Eritre'deki Massawa ve Assabab limanları birdenbire çok önem kazanmıştır. Bununla birlikte büyük devletlerin politikalarında daima görülen çok önemli bir nitelik burada da karşımıza çıkmaktadır. Tıpkı Amerika gibi SSCB de ayrılıkçı hareketlerle karşı güçlü olduğu sürece merkezi hükümeti desteklemekte, fakat gene tıpkı ABD gibi ayrılıkçı hareketin güçlendiğini görmeye başlayınca bu harekette görüşmeler yapmaya, ona yaklaşmaya çalışmaktadır. Nitekim burada da SSCB Eritrelilerle yanaşmış, Haziran 1978'de ELF önderi Ahmet Naser'i Moskova'ya davet etmiştir. Bu ziyarette Kızıldeniz kıyısındaki Marksist devletlerin bir federasyonu fikri tekrar gündeme gelmiştir. Bu Castro'nun bir yıl önce ortaya attığı plandır. Küba'ya gelince, yeni doğan ülkelerin ulusal bağımsızlığına yardımcı olmak isteyen, onların önderi olmaya yönelen bir ülke izlenimi vermektedir. Bu sırada SSCB ile karşılıklı yardımlaşmaya dayanan bir işbirliği sürdürmekte, fakat hiçbir biçimde onun dümen suyuna girmemektedir. Küba aynı zamanda Afrika'da Batı ve Amerikan etkisini azaltmaya da katkıda bulunmaktadır. Eritre'nin Etiyopya'da kalmasında SSCB gibi bir çıkarıda bulunmayan Küba'nın uluslararası devrimci görüntüsü Eritrelileri ezdiği takdirde zarar görecektir. Biraz da bunun için Eritrelileri ezmek istememekte, Eritre olayını Ogedeon olayıyla bir tutmamaktadır. Nitekim Amerikan haber alma örgütlerine göre Eritre'ye Kasım 1978 saldırısı Kübalılarca değil, Ogedeon'dan oraya kaydırılan Etiyopya birliklerince yürütülmüştür. OAU'nun Uti Possidetis ilkesine uygun olduğu için Etiyopya'da yasal karşılanan Küba müdahalesi, bu ülkenin Kongo'daki Şaba olayına 1978'de karıştığı duyulunca tepki doğurmuştur. Küba için en verimli müdahale alanları Namibya, Zimbabwe, Güney Afrika ve beyaz yönetim altındaki ülkeler olarak gözükmektedir. Amaçları aynı olmadığı için ileride Etiyopya konusunda bir Küba-SSCB anlaşmazlığı çıkması beklenebilir. 2. Emperyalizmin kalıntısı, beyaz yönetimler sorunu. Dipnot. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güneydoğu Afrika'daki Namibya gelişmeleri için ek 2'ye bakınız. Rodezya. Emperyalizmin kalıntı olarak bıraktığı iki beyaz yönetimden biri olan Rodezya, zenci çoğunluğun en sonunda Aralık 1972'de gerilla mücadelesine başlaması üzerine bayır aşağı giden bir süreç içine girdi. Adını ünlü emperyalist Cecil Rhodes'tan alan bu ülkenin durumunu anlayabilmek için her şeyden önce bu bölgeyi ve ekonomisini göz önüne almak gerekir. 1972'de Zimbabwe Afrika Ulusal Birliği'nin ZANU silahlı mücadeleye başlaması üzerine Başbakan Ian Smith, gerillanın saldırdığı Zambezi sınırını kapattı. Zambiya'nın %60 dış ticareti kapatılan demiryolundan yapılıyordu. Durum Rodezya'ya zarar vermeye başlayınca sınırı tekrar açmak istedi, fakat bu sefer kanunda açamadı. Hiç olmazsa gerilla mücadelesinin başlaması kadar önemli bir dönüm noktası da 1974 Nisan'ında Portekiz varlığının Afrika'nın güneyine çökmüş olmasıydı. 1969'da 13 Afrika ülkesi bir Lusaka manifestosunu yayımlamışlar ve Rodezya'yı siyah çoğunluk yönetimi veya silahlı mücadele arasında bir seçim yapmaya çağırmışlardı. Rodezya'nın dünyaya açılan esas kapısı Mozambik Portekiz'in eline gidince artık bu manifesto kulak ardı edilemezdi. Aralık ayında cezaevinde bulunan Zimbabwe Afrika Halk Birliği, ZAPO önderi, Nkamao ve ZANU önderi Sithole serbest bırakıldılar. Afrika Ulusal Konseyi, ANC önderi Muzrovea ile birlikte Tanzanya, Zambiya ve Botswana'nın başkanlarıyla görüşme yapmaya gitmelerine izin verildi. Öncü ülkeler Frontline States adı altında gayri resmi olarak Rodezya konusunda çalışmakta olan bu ülkelerle sonradan Angola ve Mozambik'te etkilenecektir. Öncü ülkeler parçalanmış olan siyah cepheyi birleştirmeye çalıştılar. ZANU, ZAPU ve FRONLIZI, Zimbabwe Kurtuluş Cephesi, genişletilen ANC altında birleştiler. 1975 Haziran'ında Mozambik'in bağımsız olması üzerine ZANU bu ülkede üstlenerek saldırılara başladı. Nyerere ve Makhel Mugabe'yi destekliyorlardı. Mugabe, Sithole'nin 1976'da hareketten atılmasıyla örgütün başına geçti. Bu arada Nkomo, Zambiya'da üstlenmiş KANU'da destek alıyordu. Siyah cephe bölünmüş, gerilla önderleri Nkomo ve Mugabe'ye kolay kolay bir araya gelmeyecek kadar bozuşmuşlardı. Birincisi ılımlı solcu sayılıyor, silahlarını Sovyetlerden alıyor, Batı ile uzlaşmak istiyordu. İkincisi yani Mugabe daha radikal bir önder olup Çin'den yardım görmekte ve Zimbabwe'den Batı kapitalizmin izlerini tümüyle silmeye kendini adamış bulunuyordu. Ntbela kabilesinden destek gören Nkomo'ya karşılık Mugabe ülkedeki yerli halkın %85'ini oluşturan Sohona kabilesindendi. Muzareva ve Sithole ile ılımlı siyah integralitiyasına hitabet eden kiliseye gidenlerin izlediği iki din adamıydı. Gerilla kamplarına girmeleri reddedilecek kadar mücadeleye yabancılaşmışlardı. Artık dönem 20 yıldır orta yaşlı milliyetçiler tarafından desteklenen Nkomo ile idealist ve militan gençliğin desteklediği Mugema'nın dönemiydi. 1977 gelindiğinde siyah gerillalar operasyonları Zambiya, Botswana ve Mozambik'te sürdürülüyordu. Ian Smith 50 yaşına kadar siyah beyaz herkesi silah altına çağırdı. Sonuç olarak Rodezya'nın ekonomik durumu kötüye gitmeye başladı. Öncü ülkelerin durumu daha iyi değildi. Zaten Angola iç savaşla uğraşıyordu. Sovyetler işe karışarak Nkomo'ya ve öncü ülkelerle yardımı arttırdılar. Bu durumda İbre Mugabe'den Nkrumah'a kaydı. Önce ülkeler her ne kadar iki gerilla hareketini Yurtsever Cephe adı altında birleştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar ayrılık ortadaydı. Bu arada birbirleriyle çarpışmayı önleyeceği gerekçesiyle öncü ülkeler Temmuz 1977'deki AUU yıllık konferansında Yurtsever Cephe'yi Rodezya'nın tek yasal temsilcisi olarak tanımayı başardılar. ABD'nin Rodezya konusundaki politikasını ayrıca ele almak gerek. Fakat kısaca söylemek gerekirse Sovyetlerin işe karışması üzerine Amerika harekete geçmek gereği duydu ve Nyerere'yi davet etti. Amerika Güney Afrika'yı da Smith üzerinde etkili olmak için kullanacaktı. Böylece bir Angola-Amerikan planı ortaya çıktı. Planın ana hatları şöyleydi. A. Rejim iktidarı devredecek, üyeleri hakkında kovuşturma yapılmayacak. B. İngiltere'nin denetiminde bir geçici hükümet kurulacak ve BM barış gücü gelecek. C. Rodezya ordusu dağıtılacak, yerini kurtuluş kuvvetleri alacak fakat polise dokunulmayacak. D. 1978'de bağımsız yeni devlet kurulacak. E. Genel oyla serbest ve tarafsız seçimler yapılacak. F. ABD ve İngiltere'nin çoğunu sağlayacakları 1 milyar dolarlık bir Zimbabwe Kalkınma Fonu kurulacak. Smith hemen reddetmemekle birlikte en çok yerli ordu maddesine takıldı. Yurtsever Cephe ile çoğunluk yönetiminden önce bir uluslararası kuvvet istemiyordu. 1978 yılı geldiğinde Rodezya'nın %85'i Yurtsever Cephe gerillalarının denetimine girmişti. Durumunu parlak görmeyen Smith, kendisine yakın ve silahlı mücadeleye yabancı üç önderi bir araya getirerek bir iç çözüme, Internal Settlement'a gitti. Smith'in yanı sıra Psikopos Abel Muzorewa, Papaz Nitbakinki, Sithole ve kabile şefi Jeremiah Chihuru'nun imzaladığı iç çözümün ana noktaları şöyleydi. 3 Mart 1978. Çoğunluğun yönetime sahip çıkmasını sağlayacak yeni bir anayasa yapılacak. Yeni bir vatandaşlık hakları bildirgisi yayımlanacak. dikenli sorunların, seçimler ve ordu gibi çözümü için geçici bir hükümet kurulacak. Parlamento, geçiş hükümetinin görevde bulunduğu sürece görev yapacak. 31 Aralık 1978'de bağımsızlık ilan edilecekti. Geçici hükümet bir yürütme konseyi ile bir bakanlar kurulundan ibaretti. Yürütme konseyinin üyeleri Muzoreva, Sithole, Chiaru ve Smith'ten oluşuyor. Bakanlar Kurulu eşit sayıda beyaz ve siyah bakanlardan meydana geliyordu. İç çözüm Anglo-Amerikan planına genel olarak uygun olmakla birlikte kimi yönlerden ona aykırıydı. Smith yerinde kalıyor, beyaz ordu dağıtılmıyor, seçimlere Yurtsefer Cephe adı altında katılmıyordu. Sonuç olarak Yurtsefer Cephe derhal karşı çıktı. Nkomo ve Mugabe ateşkes ve seçimlerden önce beyazların iktidarı devretme koşulunu ileri sürdüler. Köylerdeki misyoner okullarına gerilla saldırıları başladı. ZANU'nun bu stratejisi genişletildiğinde çok başarılı oldu. Köylüler yerlerde yaşam olanaksız duruma gelmeye başladı. Smith'in kurduğu ve Vietnam ile Mozambik gibi yerlerde sömürgecilere bir yarar sağlayamamış olan korunmuş köyler burada da başarısız oldu. Bu arada 14 Mart 1978'de Güvenlik Konseyi de iç çözümü gayrimeşru ve kabul edilemez ilan edince yolun sonu belli oldu. Zaten Rodezio ekonomisi batmaktaydı. Dışarıya çıkış yolları kapanmıştı. Yeni vergiler konmuştu. Ülkedeki beyaz azınlığın zaten yarısı 1965'teki tek taraflı bağımsızlık ilanından sonra gelmiş olup %70'i Rodezya'nın dışında doğmuş insanlardı. Smith bunları fazla güvenemezdi. Siyahların yılda 250 bine artması bir yana beyazlar dışarıya göç etmekte ve İsviçre bankalarına para kaçırmaya başlamışlardı. Smith 16 Kasım'da yaptığı açıklamayla 31 Aralık olarak saptanmış olan iktidar değişmesinin 1979 Nisan sonuna erteledi. İç çözümün yenilgisini onu yapanlar da kabul etmişti. 2 Ocak 1979'da yeni bir anayasa taslağı yayımlandı. Yalnızca beyazların katıldığı bir referandumla kabul eden bu anayasanın önemli noktaları şunlardı. A. Parlamento 2 meclisten oluşacak. Senato'da 10 beyaz ve 20 siyah, mecliste de 28 beyaz ve 72 siyah yer alacak. B. Yargı organı şu anda görev yapmakta olan beyaz yargıçların elinde kalacak. Emekli olmaları durumunda bile siyahlar bunların yerini alamayacak. C. Polis ve ordu beyazların denetiminde kalacak. D. Bu anayasa ve yasalar mecliste ancak 78 üyenin olumlu oyu ile değiştirebilecek, böylece beyazlara veto hakkı tanınmış olacak. 17-21 Nisan 1979'da beyaz ırkçı yönetiminin baskısı altında yapılan seçimlerde %63 katılma sağlandı. Oyların yarısına yakınını alan psikopos Muzrevio başkan ilan edildi. Smith de kabinede sandalyesiz bakan olarak görev alıyordu. Kabine ilk toplantısında devletin adını değiştirdi. Zimbabwe, Rodezya. Sahte siyah yönetimini İngiltere ve Amerika bile tanımaya cesaret edemedi. Çünkü tüm Afrika bir blok halinde Muzrevia'ya karşı çıkmıştı. Üstelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de seçimleri yok ve geçersiz ilan etti. Sorun Commonwealth Konferansı'nda ele alındı ve burada bir barış planı kabul edildi. Bu plan uyarınca 10 Eylül 1979'da Londra'da İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Carrington'ın başkanlığında bir konferans toplandı. Muzoreva, Smith, ZANU ve ZAPU'nun kapıldığı ve 14 hafta süren çeşitli pazarlıklardan sonra gelecekteki anayasa düzenine geçiş döneminin temellerini taptayan Lanchester House Anlaşması 21 Aralık 1979 tarihinde imzalandı. Artık Rodezio sorunu sona eriyordu. Lord Somers, Rodezia'ya genel vali olarak adandı. 1965'teki tek taraflı bağımsızlık ilanının öncesine dönülmüştü. Yeni anayasaya göre ülkedeki beyaz azınlığa bir takım güvenceler sağlanmakla birlikte ülkenin parlamentosunun 20 beyaz ve 80 siyahtan oluşması öngörülmekte ve beyazların veto hakkı kaldırılmaktaydı. Seçimler ateşkesten 2 ay sonra yapılacaktı. Bu seçimleri İngiltere yönetecekti. 7 yıl süren ve 22 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açan silahlı savaşımı sona erdiren ateşkes anlaşmasına göre ise Yurtsefer Cephe gerillaları ve Rodezio ordusu ayrı ayrı kamplarda silahlarını bırakmadan toplanacaklardı. Ateşkes 28 Aralık'ta başladı. Lancaster House Anlaşması'nın imzalandığı gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rodezya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırdı. 20 beyaz üyenin seçimi 14 Şubat 1980'de tamamlandı. Tümünü Ian Smith'in Rodezya Cephesi Partisi kazandı. Siyahların seçimi 27-28 Şubat tarihlerinde yapıldı. Hiçbir olay çıkmadı. Katılma oranı yüksekti. %92. sonuçta Mugabe'nin yönettiği Zanu olaylarının %62.9'unu alarak 57 milletvekili, Nkomo'nun yönettiği Zapu oylarının %24.21'ini alarak 20 milletvekili, Muzreva'nın Uantisi de oyların %8.2'sini alarak 3 milletvekili çıkardı. Bütün tahminlerden daha başarılı bir sonuç elde ederek seçimlerde çoğunluğu kazanan Robert Mugabe başbakan oldu. Eskiden beri onun silah arkadaşlığını yapan Canaan Banana ise cumhurbaşkanı seçildi. Mugabe seçimleri kazandıktan sonra Nkomo ile koalisyon yapacağını ilan etti. Bu satırların yazıldığı tarihte yeni başbakan ülkede birliği sağlayacak ılımlı bir politika izleyeceği izlenimini veriyordu. Rodezya'da büyük devletlerin politikaları. Rodezya'da Sovyetler Birliği'nin izlediği politika dolaylı olmuştur. Ian Smith'i etkileyecek durumda olmadığı için gerilla önderlerinden kendisine yakın bulduğu Nkomo'ya ve onu üstlük yapan ülkelerle yardım yapmak yoluyla durumu karşımaya çalışmıştır. Rodezya'nın sorununa büyük devletler arasında doğrudan etkide bulunan ABD'dir. Amerika 1950'lerin sonundan 1977'ye kadar Afrika'ya sınırlı bir ilgi gösterdi. Bu arada büyük siyah çoğunluğa karşı beyaz azınlık yönetimlerini destekledi. Angola'da Amerikan dış politikasının büyük yenilgiye uğraması üzerine Nisan 1976'da Kissinger'ın Afrika gezisi bu ilgisizliğin, daha doğrusu yanlış ilginin değişmesinin ilk işareti oldu. Bu gezide Kissinger, Rodezya'yı boykot edeceklerle yardım edeceğini, simgesel bir değişikliğinin de kaldırılmaya çalışacağını söyledi. Bir dolayı şuydu. Senatör Byrd 1971'de verdiği bir tasarıyla Rodezya kuramının tekrar Amerika'ya girmesini sağlamıştır. Kabul edilen tasarıya göre eğer bir malın dış alımı boykot yüzünden bir komünist ülkeden yapılmak zorunda kalınıyorsa o malın dış alımının yasaklanması kaldırılmaktaydı. Kissinger işte bu şekilde kaldırılarak Rodezya kuramının ABD'ye girmesinin tekrar önleneceğini ilan etmekteydi. 1977'de Carter yönetimi özellikle BM'ye atadığı zenci büyükelçi Andrew Young'un etkisi ile ve aracılığı ile Afrika politikasında önemli değişiklik yaptı. Afrika'nın güneyindeki beyaz kolon yönetimlerinin bir gün çökeceğini anlayan ABD yönetimi bu bölgeyi kendini değiştirmeye girişti. Bunu yaparken Rodezya konusunda İngiltere'nin ve öncü ülkelerin yardımını almaya ve OAU ilkelerinin ters düşmemeye özen gösterdi. Örneğin Şabo olayında Mobutu'ya yardım gönderirken önce OAU'dan yeşil ışık aldı. Yönetimi her şeyden önce bu beyaz yönetimleri sonlarının uzak olmadığına inandırmaktı. Fakat bu yönetimlerin böyle bir tavsiyeyi dinlemeye niyetleri yoktu. Rodezya'nın bir yandan bütün yerli yurtseverlerin katılacağı bir konferansı kabul etmesi, öbür yandan sınır ötesindeki gerilla kamplarını bombalamaya devam etmesi bunu göstermekteydi. Amerika, Ian Smith'e etki yapmak için bu ülkenin tek çıkış kapısı ve dostu olarak kalan diğer beyaz kolon yönetimi Güney Afrika ile yakın işbirliğini sürdürdü. Smith'e bazı tutumların kabul ettirilmesi karşılığında Güney Afrika'nın sorunlarının üzerine gidilmeyerek bu ülkeye zaman bırakılacağı belirtildi. Fakat ödün verilemeyecek nitelikte görüldüğünden bir veya bağımsızlık verilmesi konusunda ısrar etti. 3. Emperyalizmin mirası, kurtulmamış topraklar sorunu. Angola. Afrika'daki en az gelişmiş sömürgeci olan Portekiz'in egemenliği, kendi içinde meydana gelen beklenmedik bir değişiklik olan Spinola darbesiyle birdenbire sona erdi. Fakat bu birdenbirelik öğesi, Mozambik gibi tek bir kabilenin egemen olmadığı Angola'da iç savaş çıkarmaya katkıda bulundu. Angola'nın silahlı mücadeleye başlaması da çok kanlı bir oyunla açılmıştı. Bakongaların isyanında 400 beyazın yanı sıra 50 bin siyah öldü. Bakongalar ülkedeki kabilelerin %20'sini oluşturmaktaydı. Hiçbir çoğunluğu oluşturmamak üzere ülkede başka kabileler de vardı. 1950'lerden başlayarak bu ülkede üçlü bir rekabet doğdu. Ortaya çıkan 3 kurtuluş örgütünden MPLA, Angola'nın kurtuluşu için halk hareketi 1950'lerde kurulmuştu. Angola ve Portekiz komünistleriyle ilişkiler yaşadı. Marksist eğilimli olup yerli mestiçolar tarafından yönetiliyor, desteğini entelektüellerden, başkentin gecekondularından ve 6 milyon Angolalı yerlilerin %25'ini oluşturan Mubundu kabilesinden alıyordu. Bir ozan ve tıp doktoru olan Agostinho Neto tarafından yönetilmekteydi. İkinci örgütün adı FNLA, Angola Ulusal Kurtuluş Cephesi'ydi. Desteğini Zaire sınırında yerleşmiş bulunan ve nüfusun %20'sini oluşturan Bakongo kabilesinden almakta, Holden Roberto tarafından yöneltilmekteydi. Üçüncü belli başlı kurtuluş hareketi olan UNITA, Angola'nın tam bağımsızlığı için ulusal birlik, bir zamanlar FNLA'dan ayrılmış olan ve İsviçre'de öğrenim görmüş bulunan John Swambi tarafından 1966'da kurulmuştu. Angola halkının %40'ını oluşturan Ovimbundu kabilesinden destek almakla birlikte malzeme ve eğitim yardımı alabilmek için komşu ülke toprağına ulaşamamak gibi bir dezavantajı vardı. Angola'nın Kurtuluş Savaşı Portekiz'e karşı olduğu kadar bu üç örgütün birbirini yemesi biçiminde gelişti. Denebilir ki Balkanlaştırmanın bir kural olduğu, çeşitli rakip örgütlerin kurtuluş mücadelesini zayıflatmasına sık sık rastlanan Afrika'da parçalanma, bölünme ve yabancı güçlerin cirit atmasına Angola kadar hiçbir Afrika ülkesinde rastlanmamıştır. Portekiz çekilmeye karar verdiği zaman bundan en çok yararlanmış gözüken bu örgütlerin içinde en zayıfı olan UNITA idi. Eskiden Mao'cu gözüken Savimbi birdenbire kendini gerçekçi ilan etmiş, Portekiz kolonlarını üç önder içinde en sevimli gözüken durumuna gelmişti. Portekiz darbesinin yapıldığı 1974 yılında hangi örgütün iktidar olacağı tartışmaları sürerken Afrika'ya yakın ilgi duyan SSCB ve Çin de işin içine karıştılar. SSCB kendisine yakın gördüğü MPLA'ya 1960'tan beri silah yardımı yapmaktaydı. Oldukça sınırlı olan bu yardım 1974'ten sonra hızlandı. Zaten birkaç ay önce Çinliler de FNLA'nın Zaire'deki üstlerine silah yollamaya başlamışlardı. Portekiz'in üç önderi Alior'da bir araya toplanması bir sonuç vermedi. Bu arada ABD FNLA'ya 300 bin dolarlık yardım yaptı. İlk savaşa tutuşanlar FNLA'nın saldırısı üzerine bu örgütle MPLA oldu. UNITA ilk önce dışarıda kalmıştı fakat sonradan o da FNLA'nın yanında yerini aldı. Aslında bu ikisi arasında en ufak bir anlaşma yoktu. 1975 Ağustos'unda Sovyet ve Kübalı danışmanlar ilk olarak gözükmeye başladılar. 11 Kasım olarak saptanan bağımsızlık tarihi yaklaştıkça Küba kuvvetleri de gelmeye başladı. Aynı zamanda eski Portekiz askerlerinden ve paralı askerlerden de destek alan güçlü bir Güney Afrika kuvveti Angola sınırlarından giriyordu. Güney Afrikalılar için çok iyi silahlanmış olduklarından MPLA'yı kuzeye sürmekte gecikmediler. Fakat beyaz kolonların bu yardımı yardım etmek istedikleri örgütler için çok kötü oldu. Bütün kıta ayaklandı, FNLA UNITA'nın aleyhine döndü. MPLA'nın Sovyet etkisine girmesinden ürken ABD, ikili koalisyona 30 milyon doların üstünde yardım yaptı ama çok geç kalmıştı. Sovyet silahları ve 13.500 Küba askeri savaşın MPLA tarafından kesin kazanılmasını sağladı. 1976 geldiğinde durum açıklığa kavuşmuştu. Swambi Güneydoğu'da çok uluslu şirketlerin finanse ettiği bir gerilla savaşına başladı. Zaire Başkanı Mobutu'dan da destek alan Cabinda bölgesi ayrılıkçıları da aynı işe girdiler. MPLA'nın rakipleri paralı askerler de kullandılarsa da MPLA bunlardan yakaladıklarını halka açık mahkemelerde mahkum edip asınca başkalarının da gözlerini yıldırmış oldu.